Umut selamlar.
Selamlar.
Bugün BYD'nin yeni fiyatlarıyla birlikte Türkiye'ye getirecek tüm araçları şöyle bir genel bir bakış atacağız seninle
Evet.
birlikte. Nasıl hissediyorsun yeni fiyatların açıklanmasıyla birlikte?
Diğer zaten 4 modelin fiyatı açıklanmıştı.
Evet.
En son Seal ve Hanım fiyatı açıklandı. Onlar da 2 milyon üzerinde Seal, diğeri de 3 milyon üzerinde fiyatları var. Fiyatlar biraz sıkıntılı, onu baştan söylemek lazım. Çünkü Seal ve Han aslında döviz bazında bakıldığında aynı fiyatlara satılan araçlar. Ancak Türkiye'de 1 milyon liralık bir fark oluşmuş durumda. Bu fark da bakıldığında, hadi teknik olarak daha iyi desek, o da değil. Zaten onu irdeleyeceğiz. Teknik olarak bakıldığında Seal'ın artıda olduğu noktalar var. Üstelik daha ucuz. Hadi Han'ın içerisindeki ek donanımlar belki maliyeti etkiliyordur diyeceğiz.
Ama 1 milyonlukta
1
etkilemiyor.
milyonluk bir fark olmaması lazım. Yani en son çıkan modellerde zaten ilk modellerin fiyatında biraz yükseklik var diyorduk. Son iki gelen modelin fiyatı mantık sınırlarının
Bu iki
dışında.
model zaten motor güçlerine baktığımızda %10'luk ÖTV diliminin üzerinde olacağı kesin olan
Evet,
araçlardı.
vergiden çıkıyorlar. 390 kilowattlık
Bir de
motora
şu bilgilendirmeyi yapalım. Neden bu araçların düşük versiyonları kısılarak getirilmedi diye soran takipçilerimiz vardı. Avrupa'da hangi modeller satılıyorsa Türkiye'ye de onlar geliyor. Avrupa'da bu araçların 4 çeker yüksek beygir gücüne sahip versiyonları satıldığı için Türkiye'ye de bu modeller geldi. Yani bu modeller özelinde, Seal ve Han özelinde %10'luk dilime girmelerini bekleyemiyoruz ne yazık ki diyelim.
Evet.
Senin burada hazırladığın çok önemli detaylar var. Önümde de onları açtım şu an. İstersen senin vereceğin bilgilere yavaştan geçelim. Hangi aracı ne kadar mantıklı, ne kadar değil, hangi özelliklere sahip bunları senden dinleyelim.
Arabaları ucuzdan pahalıya sıraladım. İlk olarak en ucuz modelle başlıyoruz. BYD Dolphin'le 1 milyon 280 binlik bir fiyata sahip. Belki de fiyat dezavantajını en çok yaşayan model. Çünkü tamamen fiyat odaklı satılan bir otomobil. Ama teknik detaylarına baktığımızda 150 kW 204 beygirlik bir motoru var. Bu motor bu sınıf için aslında yeterli denebilir. Çünkü bu tip uygun fiyatlı araçlara baktığınızda 200 beygir çok bulamazsınız. Newton metre torkuna baktığımızda 310. Hızlanması 0 ile 100 arası 7 saniye. Maksimum kilometresi elektrikli otomobillerde düşük tutuluyor. 160 kilometre civarında. Ama bu sınıf için bence performansı iyi bir araç olmuş. BYD'nin Blade serisi LFP bataryalarını kullanıyor. Bu sayede pili aslında tam kapasiteyle de kullanabiliyoruz. O açıdan bir artısı var. 60 kWh saatlik bir bataryaya sahip ve nominal voltaj değeri de 400 volt. 400 volt olarak baktığımızda hızlı şarj değeri fena değil. 88 kW'lık bir DC şarjı var. %10 ile %80 arasında 40 dakikada, 30 ile 80 arasında 29 dakikada dolduruyor. Bu sınıf bir araç için bence hızlı şarj süresi fena değil. 11 kW AC şarjı destekliyor. O da 6 saat 12 dakika. Yani gece şarja taktığınızda sabaha arabanız tamamen dolmuş olacak. Menzile baktığımızda karma kullanımda 427 kilometrelik bir menzili var. Tabii ki bu gerçek kullanımda biraz daha düşük bir değere tekabül edecek. 100 kilometrelik tüketimi de 15,9 kW. Bakıldığında aslında verimliliği fena olmayan bir araç. Sunduğu menzil de bu tip uygun fiyatlı araçlar için iyi olarak görülebilir. Aracın ağırlığına baktığımızda 1658 kilogram. Bagaj hacmi 345 litre. Geniş bir bagajı yok. Eğer bagaja çok bir şeyler yüklemek isterseniz sıkıntı yaşayacağınız bir araç olduğunu söyleyebilirim. Ama genel bir binek araç olarak baktığımızda içerisindeki sürücü ve yolcu kapasitesi ya da alanı yeterli düzeyde. Yani bu küçük bir araç değil, onu özellikle vurguluyorum. Çünkü baktığınızda hatchback tipinde bir araç. Emsalleriyle kıyasladığınızda boyut olarak hemen hemen aynı olduğunu göreceksiniz. Kısacası fiyat olarak bakıldığında bir fazlalığı var. Bu aracın 1 milyon bantlarında olsaydı daha rekabetçi ve cazibesi yüksek bir model olacağını söylemem lazım. Ama 1,3 milyona yakın fiyatıyla da elektrikli otomobiller arasında baktığımda fena olmayan bir paketle geldiğini de söylemek lazım.
Şimdi bu araç özelinde konuşacak olursak daha önceki videolarda hep 800-850 bin TL'lere gelse ne kadar güzel olur
Evet.
diyorduk. Ama Türkiye'deki elektrikli araç piyasası 1,5 ile 1,8 noktası arasında o kadar
Sıkıştı.
sıkışmış ki ucuz yollu bir modelde hemen onların altında konumlanabilecek fırsat buldu açıkçası. O açıdan Dolphin'in fiyatı hiç beklediğimiz gibi olmadı diyelim ve bir sonraki modele geçelim istersen.
Onun öncesinde şu detayı da
Tabii.
vereyim. BYD Dolphin'i bize dolu paket olarak getirdi. Bakıldığında bu aracın bir de boş versiyonu var. Bize Avrupa'dan geldiği için söylüyorum. Onun arasında yaklaşık bir 5000 dolarlık fark var. Yani bize o en ucuz versiyon değil de yüksek versiyonu gelmiş durumda. Ama 5000 dolar farkın sebebi 1,3 milyon lira olmamalı. Bunu da
Katılıyorum sana.
belirteyim. O zaman diğer modele geçiş yapıyorum. BYD'nin Atto 3 modeli. Aslında BYD'nin Türkiye'ye getirdiği ilk araç buydu. Ama sonrasında işte ilk bir 1.7 milyonluk fiyat açıklandı. Sonra fiyatı bir düştü, dalgalandı derken çeşitli muhabbetler oldu. Çünkü bu vergi muhabbetinden önce gelmiş bir araçtı. Şimdi yenilendi. Yeni versiyonuyla birlikte vergi indirimi de almış biraz aslında söyleyebiliriz. Orada 100 bin liralık bir indirim var sadece. 1 milyon 490 binlik bir fiyata sahip. Çok yani minimal bir indirim almış. Yani çok bir indirim diyemeyeceğim buna. 150 kW 204 beygirlik bir motora sahip. 310 Nm tork. Yine hızlanması 7.3 saniye. Ve bakıldığında 160 km saate de ulaşabiliyor. Bakıldığında Dolphin'in aslında çok benzer bir motoru kullanıyor. Yani teknik yapı olarak baktığımızda motorları çok farklı değil. Gene B7'nin Blade bataryasını kullanıyor. Pil kapasite olarak baktığımızda 60 kWh'lık bir pili var. Gene nominal voltaj değeri 400 volt. Bakıldığında hızlı şarjına 110 kW DC'yi destekliyor. 10 ile 80 arası pilini 35 dakikada, %30 ile 80 arasında 28 dakikada dolduruyor. Hızlı şarjı bu sefer biraz da fiyat da yükseldiği için daha hızlı şarj olan araçlar var aslında. O konuda çok rekabetçi olduğunu söyleyemem. 11 kW AC şarjı destekliyor. Bu AC şarj standart değer diyebiliriz. 22 olanlar çok nadir ama 11 kW sektörün standardı olduğu gibi bir şey. O da 6 saat 20 dakikada dolduruyor. Menzile baktığımızda 420 km'lik karma kullanım menzilini görüyoruz. Ve tüketim değeri olarak baktığımızda da 100 km'de 16 kW'lık bir tüketime tekabül ediyor. Menzili ortalama demek lazım 1.5 milyona çünkü artık çıktığımızda menzili çok daha yüksek araçlarla karşılaşıyoruz. Onun dışında motor kapasitesi olarak gene standardı karşılıyor. Aracın ağırlığına baktığımızda 1750 kg bir ağırlığa sahip. Bagaj hacmi olarak 440 litre. Dolphin'e göre bagajı ciddi anlamda büyümüş bir araç. Zaten bakıldığında SUV tipinde bir araç. Dolphin'e göre bir boyut farkı var. Onu özellikle vurgulayayım. Yakın fiyatlı olduğu için onu özellikle vurgulamak lazım. Çünkü ben Dolphin'in bu fiyatı sebebiyle Atto 3'e çok fazla kayış olacağını düşünüyorum. Çünkü aradaki fiyat farkına bakıldığında Türk kullanıcısını daha etkileyecek bir araç Atto 3. Dolphin biraz daha uygun fiyatıyla dikkat çeken bir otomobildi. Bizde o fiyat korunamadı dediğim gibi. Ama baktığımızda B7 Atto 3'ü şu an için mantıklı bir araç olarak görüyorum. Türkiye piyasasına baktığımda teknik değerleri gene makul sınırda ama fiyat indiriminin daha fazla olmasını bekliyordum bu modelin.
Evet, sıradaki aracımız BYD'nin aslında model ismiyle birbirine çok karıştırılabilecek araçlarından bir tanesi Seal U.
Evet, Seal U, bir de DMI versiyonu var.
Evet.
DMI olan hibrit versiyon. Biz şu an elektrikliyi konuşacağız.
Hatta ondan bir sonra... lafını böldüm ama sonunda U olmayan sadece Seal olan yeni gelen model
evet,
var.
Evet, o da sedan.
İsmi birbirine çok yakın 3 model var. Seal U nedir? Nasıl ayırt edebiliriz? Sana paslayayım durum.
Ya en basit ayrımı bir elektrikli, diğeri hibrit bir araç. DMI olan takıyı gördüğünüzde hibrit bir araç olduğunu anlamanız lazım. BYD dilinde öyle geçiyor. Şimdi Seal U'ya dönelim biz. 1.79 milyonluk bir fiyata sahip. 2 milyona yakın bir araç. Zaten diyoruz ya 1.5 ile 2 milyon arasında arabalar yığıldı diye. Bu da onlardan biri. Bu aracın aslında en büyük alameti farikası fiyatına göre yüksek bir pil kapasitesi vermesi. Bu araçta 87 kWh'lik bir batarya var. Bu da sınıfındaki en yüksek pil değerlerinden biri aslında. Nominal voltaj değeri de 512 volt. Şimdi nominal voltajı özellikle vurguluyorum. Çünkü bazı araçlar platform olarak evet 800 volt mimarisi gibi anlatılsa da gerçekte size sunabildikleri voltaj değerleri bunun çok daha aşağısında. Zaten bunun hızlı şarjlarının düşüklüğünden de voltaj değerlerinin gerçekte düşük olduğunu idrak edebilirsiniz. Neyse biz motoruna dönelim bu detayı vurguladık. Sonra 160 kWh'lik 218 beygire tekabül eden bir motoru var. 330 Nm tork, 9.6 saniye hızlanması var. Bu hızlanma diğer BYD'lerle kıyaslayınca düşük gelebilir. Çünkü bunun sebebi aracın ciddi anlamda ağır olması. 2147 kg bir araçtan bahsediyoruz. 2 tonu geçen bir araç. Bu sınıf için ağır diyebiliriz ama bu ağırlığın sebebi de 87 kW'lık batarya aslında. 425 litre bagajı var. Bu araç için bu bagaj bence ufak. Yani bu kadar büyük bir aracın daha büyük bir bagajla gelmesi lazım bence. Rüzgar katsayısı 0.32 cd. Bu değerde ortalama diyebiliriz. Daha agresif araçlar görüyoruz. Ama aerodinamik açıdan çok kötü bir araç diyemem. Şimdi hızlı şarjına bakalım. 11 kW AC şarjı destekliyor. Burada özel bir durum yok. Ama pil büyüklüğünden dolayı hızlı şarjın süresi AC'den bahsediyorum. 9 saat 3 dakikaya çıkıyor. Bu da rakipleriyle kıyaslandığında yüksek bir değer. DC şarjda 140 kW'ı destekliyor. O da %10 ile 80 arasını 43, %30 ile 80 arasında 28 dakikada doldurmaya tekabül ediyor. Şimdi bakıldığında bu değerler aslında bu sınıfta bir pil için hiç fena değil. Ama BYD'nin şu detayını vermemiz lazım. Her modelinde aynı durum geçerli değil ama hava koşullarına göre pil dolu hızları ciddi oranda etkilenebiliyor. Bu modelde de öyle bir durum yaşar mısınız, yaşamaz mısınız? Sizin kullanımınız belirleyecektir. Tabii ki ortamın koşulları vesaire de bunu değiştirecek. Ayrıca şunu da belirtmem lazım. BYD'nin Türkiye'ye getirdiği tüm araçlarda ısı pompası var bu arada. Dahili bir donanım olarak geliyor. Çünkü ısı pompası az önce dediğim hava koşullarından etkilenmeyi aza indirgemek için önemli bir donanım. Hepsinde var ama o donanımın tek başına varlığı tabii ki bu durumu önlemeye yetmemiş. Menzile baktığımızda 500 km bir menzil sunuyor karma kullanımda. Tüketim değerine baktığımızda 100 km'de 20.5 kW'lık bir tüketime tekabül ediyor. Aslında bakıldığında verimlilik açısından diğer BYD'lerin gerisinde bir araç. Bunu dediğim gibi çok büyük bir araç olmasının bir yan etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Pilin de buna bir etkisi olduğu da aşikar. Tabii ki pilin ağırlığından bahsediyorum burada. Pilin kapasitesinden değil. O detay atlanmasın. Bakıldığında aslında 1.8 milyona yuvarlayalım biz. Türkiye'deki bu sınıftaki elektrikli araçlarla kıyasladığımda rekabetçilik düzeyi yüksek. Ama o BYD'de hep diyoruz ya, yani bu fiyatlar bir tık aşağıda olabilirdi diye. Bu aracın da 1.5 milyon civarında olmaması için bence bir çok bir mani yok. Eğer 1.5 milyon olsaydı zaten bu pil kapasitesiyle, bu sunduğu teknik değerlerle ciddi bir seçenek olacaktı.
Nominal voltajdan bu arada bahsettiğin iyi oldu modelin başlarında. Çünkü 800 volt, 400 volt mimarisi farkları çok karıştırılıyor. Yani bu araç aslında 400 voltun biraz üzerinde bir mimarisi olduğu için nominal voltaj tarafında 800 volt olarak adlandırılıyor. Ama bu aracın şarj hızı değerlerini biz NMC bataryalı 400 volt olan araçlarda da görüyorduk.
Evet.
Yani 800 volt olduğu için çok yükselinmemesi gereken bir araç olduğunu aslında söyleyebiliriz. Hatta bu konuyla ilgili yakın dönemde bir video da yayınladık. Yine senin yaptığın 400 volt, 800 volt mimari farkları. Onu da kartlara ekleriz. Kullanıcılarımız, takipçilerimiz oradan da daha detaylı bilgi edinebilirler diyelim ve bir sonraki modele geçelim.
Sıradaki araç BYD'nin CLU modelinden bahsetmiştik az önce. Onun hibrit kardeşi olarak söyleyebiliriz. 1.85 milyona satılan bir araç ve ilk başta motoruyla başlayalım bunun direkt. Şimdi 160 kW'lık bir toplam güç üretebiliyor. 218 beygir. Lakin bu araçta hibrit olduğu için iki tane motor var. Elektrik motoru 145 kW, 197 beygir bir motor. 300 Nm tork üretiyor. 8.9 saniye hızlanması var. 170 km/saatte sınır olduğunu söyleyebiliriz. Bu motor bu aracı aslında götürebilecek bir teknik yapıya sahip. Lakin eğer elektrik motoru devre dışı kalırsa, piliniz çok aşağıya indiğinde böyle bir durum yaşanması gibi bir durum olabiliyor. Bu sefer benzin motoruna geçiyorsunuz. Orada da 1.5 litrelik 72 kW yani 98 beygirlik bir motor var. 98 beygir bu tip 2 tona yakın bir araç için ciddi bir performans sorununa sebebiyet verebilecek bir motor olduğunu söylemek lazım. 122 Nm de torku var. eCVT şanzıman. Eğer sadece benzin motorunu kullanmak zorunda kalırsanız bu aracın performansı ile ilgili bazı çekinceleriniz oluşabilir. Ama özel durumlar hariç genellikle elektrik motorunu kullanacağınız için performansında bir sorun yaşamayacağınızı düşünüyorum. Bu arada yakıt tankı 60 litre aracın ve tüketimine baktığımızda tabii ki bir hibrit bir araç olduğu için çok değişken 3.3 ile 6.7 litre arası 100 km'de bir tüketim değeri var. Bu da standart bir değer denebilir. Şimdi bu araçta bir de LFP batarya var. Elektrik motoruna bağlı olarak çalışan 18.3 kW saatlik bir kapasiteye sahip. Şimdi bakıldığında evet bir elektrikli otomobil için çok küçük bir pil olduğunu söyleyebiliriz. Ama burada bir hibrit kullanım olacağı için aslında bizim menzilimiz 1080 kilometreye kadar çıkıyor. Bu arada 1000 kilometreyi benzinli için söyleniyor. 80 kilometrelik kısmı da elektrikli aksamı için söylenebilir. Ama burada geri kazanım olayı olduğu için iki motor üzerinden o açıdan bakıldığında 80 kilometrenin de üstünde aslında bir elektrikli menzil liste sunma şansı oluyor. Bu açıdan bakıldığında hızlı şarjına bakalım. Bu pilin küçük olmasının bir avantajını kullanıyor. 11 kW AC şarjı var ve 120 dakikada pilini doldurabiliyor. 2 saatte arabanızın elektrikli pilini doldurabiliyorsunuz. 18 kW DC desteği var. Burada eleştirebileceğim bir nokta. Neredeyse AC şarja denk denebilecek bir hıza sahip. Yani DC şarjını çok düşük tutmuşlar. Bu da aslında biraz sıkıntı denebilir ama onu süresiyle tolere edecek. 35 dakikalık bir sürede DC'de tamamen şarj olabiliyor. 35 dakikada yarım saat iyi bir değer diyebiliriz. O koşullar altında size yaklaşık 100 kilometreye yakın bir menzil sunması bir artıdır. Sürtünme katsayısı olarak çok rekabetçi değil ama standart değerlerde diyebiliriz. 1940 kilogram bir araç ve 425 litre bagaj hacmi var. Buradaki bagaj hacmini eleştirebiliriz gene. CLU'da olduğu gibi ebatlarına göre aracın düşük bir bagaj hacmi var. Özellikle büyük bir bagaj arıyorsanız bu tip araçlarda CLU ve DMI çok size karşılık veremeyecek.
Ben hibrit araçlara genel olarak biraz mesafeli duruyorum. Sen bu araç özelinde ne düşünüyorsun? Yani kendine olsa alır mıydın mesela bu aracı?
Şimdi şöyle, benim tutumum gereği elektrikli araç olmasına özen gösteririm. Ama Türkiye koşullarını düşününce işte şarj istasyonlarının yaygınlığı ya da kullanılabilirliği gibi konular meydana gelince, bir de benzin, aslında benzin olarak bize çok daha avantajlı. Mesela uzun yola gidecekler diyelim. Şimdi 1000 kilometreyi sağlayan elektrikli otomobil bu fiyatları alamazlar. Zaten parasını verseler bile almaları çok zor. Menzil konusunda beklentileri varsa ve Türkiye'deki işte bu elektrikli araç dönüşümünün çok daha oturmadığını düşünüyorlarsa ara form olarak tercih edilebilir. Ama ben bu hibritlerin günün sonunda kaybolacağını ve günün sonunda gene elektrikli otomobillere döneceğimizi düşünüyorum.
Aslında dediğin gibi biraz tercih meselesi. Diğer taraftan baktığında da benzinli araçlarda çıkabilecek potansiyel sorunların, masrafların daha fazla olması, elektrikli araçların çok daha az maliyetle çok daha uzun kilometrelerce kullanılabilmesi de onun avantajı, ama dediğin gibi diğer tarafta da henüz yaygınlaşma problemi var. Buradan bir sonraki Seal'ı, aslında şimdiye kadar konuştuğumuz isminde Seal geçen modellerden çok farklı bir modele, fiyatı da yeni açıklanan yeni Seal'a geçelim o zaman.
Geçelim. BYD Seal'ın fiyatı birazcık yüksek. 2.4 milyonluk bir fiyata sahip. 2.4 milyon da bu sınıf bir araç için aslında. Çünkü BYD'nin araçları şu anda bir premium algı oluşturulmaya çalışılıyor ama dünyada satmasının sebebi uygun fiyata iyi araçlar olmaları. Seal'da sedan formunda güzel bir araçlarıydı aslında. Türkiye'deki, başta da videonun başında da söyledik, en büyük sıkıntılarından biri çok yüksek bir motorla gelmeleri.
Evet, bunun sebebi de 390 kW
evet, bu arada. 530 beygire tekabül ediyor. Bu motor, evet, bu sınıf için çok performans. 670 Nm tork üretiyor. 3.8 saniyede 0-100'e çıkıyor ve 180 km'de de hız sınırı var diyebiliriz. Şimdi bakıldığında performansı çok iyi aracın. Yani bu sınıfta 2 milyona bu kadar güçlü bir araç almanız çok zor.
O peki açıdan. Sana bir soru soracağım. 530 beygir bir araç var altında. Maksimumumuzun 180.
O da artık pili korumak için bir yerden sonra. O, çünkü o düşündüğümüz kilometrelere hani çıkarsa o pil içilecek.
Bazı araçlarda böyle 10 saniyeliğine boost özelliği oluyor ya, bataryayı daha da güçlü kullanmanız lazım. Bunda da böyle 10 saniyeliğine bir 250 yapmaya izin verse falan belki
iyi olabilir.
Gerçi insanları yüksek hıza teşvik ediyor gibi olmuyor ama.
Şimdi bunda da bir LFP batarya var. Zaten BYD'lerde yaygın olarak kullanılan pil tipi LFP. Hatta hepsinde diyebiliriz yaygından öte. 82 kWh'lık bir bataryası var bu aracın. Nominal voltaj değeri 550 volt. Şimdi buradan direkt hızlı şarjına geçelim. 150 kW DC şarjı destekliyor. Bu araç için artık düşük. Bu kadar güçlü bir araçtan bahsediyoruz. Hızlı şarjının ben daha bir yüksek potansiyelli olmasını beklerdim. %10 ile 80 arasında 37 dakikada, %30 ile 80 arasında 26 dakikada dolduran bir pile sahip. Şimdi bakıldığında evet, bunlar iyi değerler ama bu kadar kendini yukarı atmaya hevesli bir araç için de düşük değerler olduğunu söylemem lazım. 11 kW AC şarjı destekliyor. 8 saat 32 dakikada da pilini tamamen dolduruyor. Bunlar da artık normal karşılayabiliriz. Çünkü 82 kW pil az değil. Menzil olarak baktığımızda 520 km'lik bir menzil sunuyor. 100 km'de de 18.2 kW'lık bir tüketim değeri var. Baktığımızda fena bir değer değil aslında. Menzil olarak da iyi bir bize argüman sunmuş. Ama dediğim gibi bu aracı performansıyla kullanmak isterseniz bu menzillerin yanına yaklaşamayacaksınız. Rüzgar direnci olarak baktığımızda 0.219 cd, bu da bayağı iyi bir değer. Zaten bu aracın performans ve aerodinamik açıdan iyi olduğunu özellikle vurguluyorum. O açıdan baktığınızda ya ben bu araçla bir elektrikli de performans alayım, İşte piyasa şartlarında da bu performansa göre ucuz olsun denirse tercih ediyor. Bu arada performansına göre ucuz diyorum. Yoksa aracın fiyatı yüksek. Onu özellikle vurgulayayım. Şimdi aracın ağırlığı 2185 kilogram. Biraz ağır. Hatta biraz ağır. Bagaj hacmine geldiğimizde 400 litre arkada bagajı var. Ön kısımda da 53 litrelik ufak bir bagajı var. Aslında bu sedan bir araç. O koşullar altında baktığımda bence bagaj hacmi hiç fena değil. Ya büyük de diyebilirsiniz hatta duruma göre. Seal hakkında toparlamak gerekirse evet, performansıyla bir şeyler vaat ediyor. Ama fiyat konusuna geldiğimizde gene o üzerindeki köpüğün fazlaca olduğunu söylemem lazım.
Ya Seal, dediğin gibi bu arada Blade bataryayı, BYD'nin bu meşhur bataryasını ilk kullanan araç. Ama yine LFP pil olmasının bir handikapını yaşıyor. 800 volt mimaride gördüğümüz araç 550 volt nominal voltaja ve 150 kW DC şarja sahip. Biz bunu dediğimiz gibi bazı işte EV3'te mesela 135 görüyorduk. Peugeot 3008'de 160 kW gibi DC şarjları görüyoruz. Bunlar 400 volt mimarlı araçlar. Ayrıca ben bu Seal modeli şimdi fiyatta duyurulduğunda videolarını bir izleyeyim dedim. Bazı kanalların videolarında ciddi derecede thermal throttling yani aşırı ısınmadan kaynaklı şarj sırasında aracın şarjı kestiği durumları gördüm. Sanırım Blade batarya ilk etapta en azından BYD'nin biraz başına artacak gibi bu aşırı ısınma problemleri eğer kullanıcılara da yansırsa diyelim ve son modele, en pahalı modele aslında Seal'la yurt dışında aynı fiyata satılmasına rağmen bizde neredeyse 1 milyon daha pahalıya satılan Han'a geçelim. Han'da neden durum böyle?
Ya şimdi Han'ın sıkıntısı bence teknik verilerle ya da direkt fiyatla açıklanabilecek şekilde değil. Yani orada bir tutumdan dolayı bu fiyat farkının oluştuğunu düşünüyorum. Çünkü aslında teknik olarak baktığınızda hem Seal'la aynı para hem de bazı özellikleri geride yurt dışı için söylüyorum. Türkiye'de bu fiyat hem özellikleri kısık olmasına rağmen fiyat olarak da 1 milyon üstünde. Yani bunu bir teknik olarak ya da mantıklı olarak izahı benim açımdan yok şu an için. 380 kW'lık bir motora sahip, 517 beygir, Seal'la karşılaştırdığımızda 10 kW'lık bir performans farkı olduğunu söyleyebiliriz. Ama torku biraz daha yüksek üretiyor. 700 Nm torku var, 3.9 saniyede hızlanıyor. Seal'la gene karşılaştırarak gidelim. O 3.8'di, bu 3.9. İkisinin de hız sınırı 180 km/saate sabitlenmiş durumda. İkisi de BYD LFP bataryalarını kullanıyor. BYD Han'da 85 kW'lık bir batarya var. Seal'la kıyaslandığında çok ufak bir pil fazlalığı olduğunu söylemek lazım ama kullanıma çok yansıyan bir pil fazlalığı değil bu. Nominal voltajı 569. Şimdi bakıldığında evet o benzer senaryoyu görüyoruz. 800 voltun tam anlamıyla hakkını verebilen otomobiller değiller bunlar aslında. 521 km'lik bir karma menzili var. Ve 100 km'de 18.5 kW'lık bir enerji sarfiyatı var. Şimdi menzil olarak kıyasladığında evet pili biraz daha büyük dedik ama Seal'la neredeyse aynı menzili sunabilmiş şekilde. Tabii ki dediğim gibi bu karma firma verileri. Gerçekte bu verileri siz bir 100 km, 200 km duruma göre daha düşük hesap etmeniz lazım. Hızlı şarj tarafına geldiğimizde 120 kW DC hızlı şarjı destekliyor. Bence 3 milyona çıktığımız bir dünyada bu hızlı şarj kabul edilebilir bir oran değil. %10 ile 80 arasında 48 dakikada, %30 ile 80 arasında 30 dakikada doldurduğu belirtilmiş. Şimdi süreler gene fena değil diyebilirim ama DC olarak bakıldığında hızlı şarjı düşük. Yani bu sınıfta bir aracın artık 800 voltu tam anlamıyla kullanmasını bekleriz. 11 kW AC şarjı var, 9 saatte şarj oluyor. Burada da artık bu fiyata geldiğimizde 22 kW AC'yi görüyoruz. Orada da bir düşük bir değer kullanmışlar. Rüzgar katsayısı 0.233 cd. Burada da bakıldığında aslında iyi bir değer olduğunu söyleyelim. Araç ağırlığı 2250 kg. Ağır bir araç. Han'ın bagaj hacmine baktığımızda 410 litrelik bir bagaj hacmi var. Yine dediğim gibi sedan konseptinde bir araç için bu bagaj hacmini düşük demeyelim. Ama tabii ki öncelikli ihtiyacınız bagajsa da çok da size geniş bir alan sunmadığını da söylemek lazım. Han'ın ben şu an için fiyatının kabul edilebilir sınırlarda olmadığını düşünüyorum. Diğer BYD'ler için sektördeki durumlarına baktığımızda diğer araçlarla kıyaslayınca onlar arasında gene bir mantıkları var. Yani piyasaya göre bir mantıkları var. Ama BYD Han'ın hiçbir şekilde mantığı kalmamış durumda. Han'ın bence fiyatının aşağı yönlü ciddi bir hareket alması lazım. Seal'ın fiyatı da yüksek diyoruz. Kaldı ki Han'ın fiyatı ondan bile yüksek. Yani bu koşullar altında Han'ın ben Türkiye'de çok talep göreceğini düşünmüyorum. Belki yarattıkları ya da yaratmak istedikleri premium algısına karşılık verenler olur. Onlar tercih eder diyeceğim ama bence zor. Çünkü elektrikli otomobiller biraz düşündüğünüzde teknik donanım ya da size bir ürün olarak pazarlanıyorlar. Yani günümüzdeki klasik otomobiller gibi düşündüğünüzde isim ya da ürün algısıyla değil özellikle BYD için konuşursak bunu. BYD size fiyatına göre sunduğu donanımla genellikle cazip gelen araçlar. Burada o cazibelerin korunmaması bu tip araçlarda ciddi handikap olmuş. Ucuz modellerin de beklenenden yüksek olmasıyla pazarda evet gene bir talep görür ama o şu anda o başta düşünülen patlamayı yapabileceğini sanmıyorum.
Umut ağzına sağlık. Çok güzel değerli bilgiler verdin. Kapanışta şunu ben de ekleyeyim. hakikaten BYD'nin çok daha agresif bir fiyatlamayla gelmesini bekliyorduk ama beklediğimiz gibi olmadı neredeyse tüm modeller özelinde. Tabii burada birçok faktör var. İşte bazı yerler mesela Avrupa'da önce distribütörle çalıştığını, sonra bundan memnun olmayınca işi kendi üstlendiğini biliyoruz. Türkiye'de bu süreci nasıl yönetecekler daha çok belli değil
şu
ama
şu an distribütör
evet, yani Türkiye'de de öyle bir atılım yaparlar mı? Biz devralalım her şeyi gibisinden ama eleştirilere de umarım kulaklarını kapatmazlar diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Dediğim gibi tekrar çok teşekkürler verdiğim bilgiler için. Şayet videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, eğer abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda siz de fikirlerinizi belirtin. Fikirlerinize karşılık veriyor, cevap veriyor olacağız mutlaka diyelim ve bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim.
Hoşça kalın.